Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda Alkaze Danışmanlık'tan kıdemli danışman Erden Tüzünkan var. Kendisiyle beraber TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim BİG desteğini konuşacağız. Erden Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Mesut Bey.
Şimdi çok lafı geçiyor, haberlerde görüyoruz, gazetelerde görüyoruz. TÜBİTAK genç girişimcilere verdiği bazı destekler söz konusu ve bizim konuşacağımız BİG'de de 150 bin liraya kadar bir destekten bahsediyoruz. Ve burada genç girişimci arkadaşlarımız, bir şirkette çalışıyorsun, çalışmıyorsun fark etmiyor. İlk kuracakları şirket için eğer TÜBİTAK kabul ederse bu projeyi, önemli bir miktarda para alıp bu projeyi gerçekleştirebilme imkanına kavuşuyorlar.
Doğru.
Ben şimdi bu sohbete başlamadan önce ilk olarak destek nedir, hibe nedir, katkı nedir? Bunlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü bunlar da karıştırılıyor. Şimdi burada bir destek kelimesi kullanıyoruz. Bu destek ne demek mesela?
Burada kullandığımız destek hibe demek. Yani geri ödemesiz olarak verilen para demek. Geri istenmeyen para demek. TÜBİTAK'ın BİG desteğindeki, bireysel genç girişim desteğindeki destek dediğimiz şey aslında 150 bin lira sizin ifadenizde bir para. Yalnız buraya gelmişken çok yeni bir gelişmeden de bahsedeyim. ARGE reform paketi mecliste yeni yasalaştı bir hafta kadar önce. O paketin içinde yer alan bir madde diyor ki Bakanlar Kurulu'na 150 bin liralık bu desteği 500 bin liraya kadar çıkarma yetkisi tanıyor.
Oo, yani 500 bine de çıkabilir bu destek.
Aynen
projenize
öyle.
Bağlı olarak.
Aynen öyle ve bunu yakında Bakanlar Kurulu detaylarını açıklayacak ve muhtemelen belli sektörler veya belli başarı seviyesine sahip girişimler için 500 bin liraya kadar çıkartabilecek.
Şimdi TÜBİTAK diyoruz. TÜBİTAK dediğimizde tabii ki bilimsel projeler hemen akla geliyor. Çünkü orada bilim merkezi Türkiye'nin. Evet. Ve bilimsel proje dendiğinde tam olarak neleri bilimsel proje olarak kapsıyor? Neler bilimsel projenin dışında değerlendiriliyor? Böyle bir şey var mı kıstas?
Tabii ki. TÜBİTAK bu konuda Oslo ve Frascati denilen dünya genelince kabul edilmiş kılavuzları baz alıyor. Yenilik ve inovasyonu, yani ARGE ve inovasyonu destekliyor açıkçası. Burada desteklediği şeyler illa dünyada olmayan bir fikri geliştirmek değil. Temel baktığı şey aslında mümkünse Türkiye'de olmayan bir şeyi yapmak. O bile bazen mümkün değilse bile Türkiye'de var olanı performans olarak ileriye götürecek bir fikri destekliyor. Tabii bu noktada sadece fikrin yenilik katsayısı önemli değil. Başka önemli konular da var. Bunlardan bir tanesi bu işin gerçekten ekonomik olarak bir şirkete bir yarara dönüşebilirliği. Yani tabiri caizse alaylıların hani hiç bunları düşünmeden yaptığı ben bu işi kurarım ve bu kadar ciroya ulaşırım hesabını girişimcilerin de önceden yapmış olmasını bekliyor. Bir diğer baktığı konu ise bu teknolojinin gerçekten çoğaltılabilir veya bir pazarı olan bir teknoloji olup olmaması. Müzelik veya sadece bir patent için veya bir akademik araştırma için yapılacak bir ARGE'ye destek olmuyor. Böyle bir iş fikrine destek olmuyor. Dolayısıyla ticarileşebilecek yenilik içeren teknolojik fikirlere destek oluyor.
Yani aslında parayı veriyor. Bu parayı çarkı bir kez döndürmek için veriyor ama sonrasında çarkın kendi kendine dönmesini istiyor kurulacak çarkın anladığım kadarıyla.
Eskiden böyleydi ancak güzel bir haber daha vereyim. Artık böyle değil. Çünkü ilk desteği 150 bin liraya kadar olan desteği verdikten sonra projede başarıyla tamamlanırsa o zaman 500 bin liralık TÜBİTAK 1507 ARGE projesine başvuru hakkı kazanıyor firmalar. Ve diyorlar ki normalde bütün şirketlerin başvurabildiği bir program bu KOBİ ölçeğindeki. Fakat bu programın mezunları başvurursa biz öncelikli olarak destekleyeceğiz. Hem de %10 daha fazla destek vereceğiz. Yani 550 bin liralık bütçeleri destekleyeceğiz. Bu da tipik girişimcilerin yaşadığı ölüm vadisi tabir edilen bir vadi vardır. İlk kurulur girişim, heyecanlıdır. Gerçeklemeye ürünü başladığı zaman parası tükenmeye başlar. Son noktada enerjisi biter ve şirketi kapatır. İşte oraya aştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şirketlere sadece bir seferlik destek olmuyor. Birden fazla projede 500 bin 500 binlik ARGE harcamalarına yine destek olmaya devam ediyor.
Şimdi genç girişimci arkadaşları izliyorlarsa kafalarında şu soru vardır. Şimdi bir girişimci olarak genelde Türkiye'de ne yazık ki cebimizde çok fazla para olmuyor ve fikirleri gerçekleştirme hayali içinde oluyoruz ama bir şirkete girip maaş kazanıp tabii ki hayatımızı da geçindirme zorunluluğunda mevcuduz. Mesela girdik büyük bir şirkette iyi bir maaşla çalışıyorum ama hep aklımda gerçekleştirmek istediğim bir proje var. TÜBİTAK'a başvurmak için illa istifa edip bir şirket mi kurmuş olmam lazım?
Hayır, kesinlikle hatta bunu yapmış olmanız TÜBİTAK'a başvuruya engel olur. TÜBİTAK bu konuda başvuru yapmak için herhangi bir yerde bir ortaklığınızın, bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Dolayısıyla tipik olarak bir yerde çalışan profesyonel arkadaşlarımız çalışırken bu başvuruyu yapabiliyorlar. Bu başvurunun aşamaları ilerliyor. Hani iş planları, biraz mentörlük, eğitim. Ne zamanki iş ciddiye binip TÜBİTAK onayı verdikten sonra artık eski iş yerlerinle vedalaşmaları gerekiyor. Yeni iş yerini TÜBİTAK kurdurtuyor vereceği parayla. Dolayısıyla önceden bir şirket kuruluşu söz konusu değil.
Peki bu 150 bini mesela, ilk 150 binden bahsediyoruz. 500 bini geçtik, o ileride alabileceğimiz bir para. 150 bini şak diye böyle hesabı yatırıyor, şirketi kur, ne yaparsan yap mı diyor, yoksa onda bir aşamaları var mı?
Muhakkak aşamaları var. TÜBİTAK bunu kendi içine 3 ödemeye ayırıyor. 50'şer bin liralık 3 ödeme. İlk olan 50 bin liralık kısmı şirket TÜBİTAK'la sözleşme imzalayıp proje başladığı zaman şirketin kuruluş aşamasına şak diye veriyor. Daha sonra ikinci 50 bin lirayı 6 aylık ilk dönem bittikten sonra ve dönem raporunu yayınladıktan sonra girişimci TÜBİTAK'a gönderdikten sonra hesaba aktarıyor. Üçüncü ve sonuncuyu ise proje nihai hale gelip bittiği zaman aktarıyor. Böylelikle proje de kapanmış oluyor. Şu bilgiyi vermekte de fayda var. TÜBİTAK açısından projenin bitmesi somut, elle tutulabilir, nihai bir çıktının teslim edilebilmesiyle alakalı. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir makina gibi bir proje ise çalışan prototip de olsa bir somut cihaz. Veya yazılım gibi projelerde ise belli algoritmaları veya kodları barındıran ve en azından hani bilgisayarda run edilince çalışan bir çıktı üreten bir yazılım.
Peki şimdi oldu, girişimi kurduk, TÜBİTAK'tan ilk onayı aldık. Hayallerimiz çok büyüktü, bir şeyler ters gitti. 100 bini de almıştık, 50 bin son kaldı ama battık.
Evet.
Bir cezası var mı bunun? Yani gerçekleştiremedim, ben sana 100 bin verdim, battın, şimdi sen bana o parayı geri ver diyor mu?
Pratikte tabii devletin her yerinde olduğu gibi kağıtta yazan bazı cezalar var. Ancak girişimcileri amaç cezalarla korkutmak, ürkütmek, boğmak değil. Bugüne kadar böyle bir cezayla karşılaşıldığını biz duymadık. En büyük cezası aslında şu oluyor. Projeyi o nokta itibariyle durduruyor. Devam eden hak edişi varsa en fazla onu vermiyor. Geçmiş aldıkları onda kalıyor. Ve dolayısıyla sen sağ ben selamet, bir dahaki projede inşallah yeniden görüşelim diyor. Dolayısıyla girişimciye gelecek bir ekstra yük yok. Sadece girişimcilerimiz bunu kesinlikle yapmayacaklardır, ancak ciddi biçimde suistimal varsa, yani hani bilgisayar aldım deyip hiçbir şey alınmamış ama sahte faturalar beyan edilmişse bu zaten kanuni olarak da bir suçtur.
Evrakta sahteciliğe giriyor.
Evrakta sahteciliğe. Bu gibi durumda devletin kanuni mekanizmaları çalışır. Ancak bugüne kadar girişimcilik desteği alıp da böyle bir cezayla karşılaşmışı ben duymadım.
Oldu, başarısız olduk. Yine girişim hakkımız saklı kalıyor. Yani bir sonraki projemde yine gidebiliyorum. Beni yine kapıdan içeri alıp sözleşmeye çağırabilirler yani.
Tabii ki, tabii ki. Yani onu kapatıp o faslı bitirmişsek başka bir iş fikrimizle, tabii ki aynı iş fikri için geçmiş oluyor. Ama başka bir iş fikrimizle ve yine ortaklığımız yoksa bir başka firmaya yeniden başvuru yapabiliyoruz.
Şimdi iş fikri diyoruz, proje diyoruz. Bana sorsanız benim de bir sürü fikrim var ama kağıda dök dediğinizde bunun bir sistem itini bilmiyorum. Hani yazarım bir şeyler ama TÜBİTAK bunu büyük ihtimalle öyle kabul etmez. Bu süreci de biraz aktarır mısınız bize? Yani TÜBİTAK'a gittim. Bir şey proje olarak önlerine koymam için, onların da kabul etmesi için hangi aşamalardan geçirmem gerekiyor?
Şimdi burada TÜBİTAK bir yıl kadar önce eski sistemini değiştirdi. Eskiden bütün başvurular tek seferde TÜBİTAK'a yapılıyordu, belli bir çağrı zamanında. TÜBİTAK bunları değerlendirip bir sonuca bağlıyordu. Fakat yeni modelde sizin bahsettiğiniz bu eksikliği de, yani nasıl yapmak gerekliliğini, eğitim eksikliğini de giderecek şekilde başka bir formül buldu. Türkiye'nin geneline yayılmış 17 ayrı kuluçka merkezi olarak ifade edebileceğimiz veya hızlandırıcı olarak ifade edebileceğimiz yerleri yetkilendirdi. Bunların arasında Türkiye'nin önemli teknoparklarının bünyesinde bulunan kuluçka merkezleri var. İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var, Kayseri'de, Elazığ'da var, Antep'te var. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen hemen her yerine yayılmış toplamda 17 tane yer var. TÜBİTAK başvuru zamanını açıklıyor fakat başvuruları bu sefer TÜBİTAK almıyor. Ayrı ayrı 17 kuruluş alıyor ve bir girişimci sadece tek bir yere başvurabiliyor. Dolayısıyla hedefini ve kendisini en iyi yetiştirecek olanı seçmeli. Çünkü başvuru sadece değerlendirme amaçlı değil. Aynı zamanda nihai TÜBİTAK kararına kadar bir eğitim, ücretsiz bir mentörlük. Hatta bazı kuluçka merkezlerinde o geçici 3-4 ay için ücretsiz ofis imkanı sunuyor. Yani bir ortak ofis alanında bir masa, bir sandalye veriyor ve o yerin imkanlarına yararlandırıyor.
Çok önemli bir konu.
Kesinlikle. En az onun kadar önemli bir de ücretsiz mentörlük veriyor. Bu tarz kuruluşlara genelde gönüllü olarak katkı sağlayan mentorlar var. Örneğin hani ben de yaptığım işin haricinde böyle bir TÜBİTAK'ın mentorluk eğitiminden de geçmiş olan, bunu tamamlamış olan ve bugüne kadar iki ayrı şirkete, girişimci şirkete mentorluk yapmış olarak biriyim. Dolayısıyla bu şirketler bu tarz tecrübeli insanlardan da destek alarak kendi iş fikirlerini mükemmelleştirmeye çalışıyorlar TÜBİTAK'a gidene kadar.
Şimdi bu dünyada bir söz var. Yani diyorlar ki tamam TÜBİTAK'a başvuruyoruz ama yüzlerce sayfa evrak doldurmamızı istiyorlar. Bu çok hantal bir yapı. Keşke böyle olmasa. Yüzlerce sayfa evrak kısmı gerçekten var mı ve gerekli mi sizce?
Yüzlerce sayfa biraz abartı açıkçası ama gerçekten gerekli olan ve TÜBİTAK'ın da istediği yaklaşık 30-40 sayfadan oluşan bir ana iş fikri ve gerçekleştirme tablosu projeyle ilgili bir başvuru dokümanı var. Bunu hazırlamak için zaten aslında bu bahsettiğim 17 kuruluş bazı ücretsiz mentorluklar veriyor. Onun haricinde bizim gibi danışmanlık firmaları da bu konuyu daha da mükemmelleştirmek için hizmet sağlıyorlar. Dolayısıyla bu artık Türkiye'de bu işin de bir metodolojisi oluşmuş durumda. Girişimci arkadaşlarımız bu metodolojiyi benimseyerek aslında bu işi gayet başarıyla yapabiliyorlar. Ciddi bir rekabet olduğunu da belirtmek lazım. Ortalama yaklaşık her dönem için 2000 civarında başvuru düşünülebilir. 250 tane civarındasına ise kabul edilerek şirket kurduruluyor. 250 tek başına ciddi bir rakam. Ancak 2000'e göre kıyasladığınızda da ciddi bir rekabetin olduğunun göstergesi.
Evet, aşağı yukarı %10 desek yeridir yani.
%10 10 desek
kişiden
yeridir.
Bir kişi kabul ediliyor. Şimdi biraz da sizin danışmanlık kısmına gelmek istiyorum. Bu önemli bir kıstas çünkü. Hı. Özellikle benim gibi biri büyük ihtimalle hiç orada mentorluk falan uğraşmadan ona kısa yolu gösterecek birileriyle çalışmayı daha fazla tercih edebilir. Size geldim. Evet. Nasıl bir çalışma koşulu oluyor? Neler yapmamız gerekiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Ve hizmet nasıl sonuçlanıyor?
Biz de açıkçası entegre bir şirket hizmetimiz var. Böyle bir paketimiz var. Bu paketimizin içerisinde ilk baştaki başvuru dokümanını hazırlama var. Ancak biz sadece bu alanda yani hibe projeler alanında faaliyet gösteren bir şirket değiliz. Kendi bünyemizde ayrı bir mali müşavirlik firmamız var. Onun haricinde ayrı bir kurumsal finansman firmamız var ki Borsa İstanbul Özel Pazar üyesidir. Borsa İstanbul Özel Pazar için sıfırdan kurulan girişimciler için fon bulma, fonlarla girişimcileri buluşturma pazarıdır, merkezidir.
Bayağı kapsamlı bir şekilde çalışıyor.
Hatta ve hatta belki ayrıca bunu daha detaylı olarak bir başka sefer anlatırız. Amerika'da Silikon Vadisi'nde bir şirketimiz var. Kendi öz %100 Türk sermaye olarak kurulmuş Albert Solino Corporation isminde bir şirketimiz var. Bu şirketimizin görevi de Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarına açılmaları ve orada fon ve yatırımcı bulmaları.
Yani aslında TÜBİTAK'tan bir destek tabii ki devlet desteği söz konusu ama aynı zamanda bu melek girişimci ya da yatırımcı dediğimiz insanlardan da para alabiliriz yani. Değişik fonlarda var para alabileceğimiz.
Kesinlikle. TÜBİTAK sadece bunlardan bir tanesi ve önemli. Yani TÜBİTAK'ın bu konudaki katkıları yadsınamaz. Ancak tabii ki tek şans değil. Firmanın fikri iyiyse, girişimcinin ekibi kaliteli ise, geçmişi yapmak istedikleriyle uyumluysa, o zaman dünya genelinde bunu aktardığı takdirde özellikle de fonun kaynağı olan Amerika'da ciddi manada yatırımlar alınabiliyor. O noktada işte çekirdek yatırım, seed yatırım denilen işte yaklaşık 250 bin dolar, 300 bin dolara kadar yatırımlardan bahsedilebilir. Daha ilk kurulma aşamasında yani TÜBİTAK'ın devreye girdiği aşamada. Ondan o aşamayı geçenler için ise 500 bin dolarla 1 milyon dolar arası melek yatırım aşamasına geçilebilir.
Evet, şimdi ilgi çekici kısma geldik işte. Bu konuyu gerçekten ayrıca bir videoda konuşalım. Benim de ayrıca ilgimi çekti. 500 bin milyon dediğiniz anda işin rengi değişiyor. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Önemli bilgilerdi. Benim son bir sorum olacak.
Buyurun.
Şimdi 150 bini aldık TÜBİTAK'tan. Şirketle işlemeye başladı. TÜBİTAK bu şirkete ortak mı olmuş oluyor yoksa şirket %100 bizim mi oluyor?
Tamamen %100 girişimcinin oluyor. Bu konuda TÜBİTAK'ın herhangi bir talebi yok. TÜBİTAK sadece bunu fonlayan ve belli destek mekanizmalarını sunan kurum. Hiçbir geliştirilen üründe hani bunu da sorabilirsiniz. Herhangi bir fikri mülkiyet hakkı talebi yok. Şirkette herhangi bir hisse talebi yok. Herhangi bir yerde illa TÜBİTAK'ın adını geçireceksiniz gibi bir talebi yok. Sadece başta sunulan iş planına göre ve nihai çıktılara göre bu çıktılara ulaşılmasıyla alakalı bir talebi var. Eğer bu talep karşılanırsa son ödemeyi de hak edip projeyi başarıyla tamamlıyorsunuz. Peki bu ne işinize yarıyor? Sadece Amerika'ya gitmeden Türkiye'de de aslında bu destek miktarını arttırabilirsiniz. Bu aşamayı tamamlayan, BİK aşamasını ve 150 bin liralık desteği başarıyla tamamlayan ve hak eden firmalar şirket kuruluşunu da tamamlamış oluyor. Ürününü de prototip olarak çıkarmış oluyor. Bu ürününü geliştirmek için TÜBİTAK'ın 1507 kodlu KOBİ ölçeğindeki tüm şirketlerin başvurabildiği programına başvuru hakkı kazanıyor. Ancak bir farkı var. O da şu. Girişimciler için artı %10 ekstra hibe var. Genel gider. Yani tipik hali hazırda kurulu bir KOBİ başvursa 500 bin liralık bütçe kullanacakken bir genç girişimcilik desteği mezunu biri başvurduğu zaman 550 bin liralık bütçe kullanabiliyor. Dolayısıyla ve hibe oranı da %75. Yani 400 bin liraya yaklaşan bir rakamı
yine hibe diyor, geri almıyor.
Hibe olarak aynen öyle geri ödemesiz, geri istemeden alma şansına sahip. Bitti mi? Bitmedi. Bu sadece bir projedeki hakkı. Bir şirketin böyle 5 tane %75 hibeli proje yapma hakkı var. Dolayısıyla bir ürünü için 500 bin liralık bütçeyi kullanabilecekken ikinci bir ürün için ayrı bir proje sunup ayrı bir 500 bin liralık bütçe kullanabiliyor.
Yani şimdi aslında biz bazen oturduğumuz yerden atıp tutarken destek yok, bizde hiç bu projelere destek olunmuyor falan diyoruz ya, demek ki biraz boş konuşuyormuşuz. Bayağı yüksek destekler varmış, isteyene para bulmak kolay aslında. Erdem Bey çok teşekkürler. Önemli bilgiler verdiniz. Umarım genç girişimci arkadaşlarımız da bu videoyu bir şekilde bulup izleme şansı bulmuşlardır. Onların da çok işine yarayacak bilgiler var. Bir de bu şey vardı, yine belirtmekte fayda var. Mezun olma süresi vesaire var. Belli süreçler var. Bu kapsamda bir var mı böyle şart?
Çok kısa onu da özetleyeyim. Bu programa başvuru yapabilmek için girişimcinin lisans veya son mezun olduğu yüksek lisans veya doktora programından en fazla 10 yıl geçmesi gerekiyor. Eskiden bu 5 yıldı, yeni çıkan kanunla 10 yıla uzatıldı. Dolayısıyla mezuniyetinden 10 yıl ve daha fazla geçmiş arkadaşlarımız maalesef genç girişimci sayılmıyorlar ve başvuru hakkını kaybediyorlar.
Evet, 34 yaşında bile doktorunuzu almış olsanız 44 yaşına kadar bu girişimden faydalanabiliyorsunuz destekten. Bu da önemli bir konu. Aman geçirmeyin derim ben, eğer aklınızda bir fikir varsa. Ve Erdem Bey'le söyleşilerimiz devam edecek. Birçok destek hakkında ondan bilgiler alacağız. Şimdilik bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.